Engelsiz başlıyor.
Engelsiz'den merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu bölümümüzde para yüzme sporcumuz Kübra Dire'yi tanıyacağız. 2014 yılında yaşadığı bir kaza bacağının bir bölümünü kaybetmesine neden oldu. Kazayla değişen yaşantısı, öncesi ve spor kariyerine ilişkin merak ettiklerimizi soracağız. Kübra Dire, hoş geldin NTV Radyo'da Engelsiz'e.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Seni tanıyarak başlayalım mı?
Ben Kübra Dire, 27 yaşındayım. Bankacıyım, bir yandan da yüzmeyle ilgileniyorum.
Peki, yüzmeyle başlayalım, öyle devam edelim. Yüzmeye ne zaman başladık, para yüzmeye ne zaman başladık?
2019 Haziran'dan beri yüzmeyle ilgileniyorum.
Hı hı.
Türkiye'de ikinciliğim ve üçüncülüğüm var Türkiye Şampiyonası'nda.
Evet.
Ayrıca Master'da yine ikincilik, üçüncülüklerim var. Master'lara katıldım.
Hı hı. Para yüzme sporcumuzsun. Peki, ayağının ampute olmasının bir hikayesi var bildiğim kadarıyla. Senden dinleyelim.
2014'te adalara giderken ailemle birlikte Kabataş'ta vapur iskelesine doğru yürüyorduk.
Hı hı.
Otobüsün freni patladı. Otobüs taksiye vurdu. Taksi de beni altına aldı. O an benim ayağım koptu. Ufak bir deri parçası tutuyordu ayağımı. Tabii diktiler, genç olduğum için, bir de medyaya yansıdığım için.
Hı hı.
Hani aslında %95 ihtimalle kaybetme olanağım varmış. Ama bana bunu %20 ihtimalle işte kurtarız falan demişlerdi. Sonra tutmadı. Tutmayınca kesmek zorunda kaldılar.
Peki nasıl bir gündü? O günü hatırlıyor musun?
Şöyle, adalara gitmeyi ben istemiştim.
Hı hı.
Ve normalde abim başka bir yoldan gitmemizi teklif etmişti. Yani şu yoldan gidelim demişti. Ben de demiştim ki abi orası çok uzak. Hani bu yoldan gidersek daha kestiğim olur diye ben yönlendirdim onları. Bundan sonra artık kimseye bir yer yönlendirmiyorum.
Evet.
Sonrasında ben bayağı heyecanlıydım bu arada. Yani seviyorum, hı hı, ben adalara gitmeyi. Hala gitmedim. Onu aşamadım, öyle diyeyim.
Adalara gezinti yok.
Evet, şu anda
sonra
hala yok. Daha, hı hı, onu ailemle geçmek istiyorum. Ailemde de hala o psikolojiyi atamadılar. Adalara deyince herkes böyle bir geri duyuyor. Kabataş'a gittim ama adalara gitme düşüncesi böyle bir şey.
O zaman taksi ve otobüse de binmiyorsunuzdur.
Yok, onlara mecburen biniyorum.
Evet, onları açtık ama tabii ki bunları da hayatımızda önemli bir travma. Bunu kabul,
evet,
etmemiz gerekiyor.
Evet.
Adalara yolculuk şu anlık yok. Ama bir gün mutlaka olacak. Peki sonra, yani o yolda sen yönlendirdin ve İskelenin önüne geldiniz.
Evet. İşte ben, kuzenim,
hı hı,
abim, ablam gidiyorduk. Abim önden gidiyordu. Kuzenimle ablam da benden bir tık öndelerdi. Ben de bir tık gerilerindeydim onların. Onlar zaten kıl payı kurtuluyorlar o kazada. Beni taksi altına alıyor.
Çok küçümsenecek bir kaza değil ve senin hayatında farklı bir pencere açıyor. Bu pencerenin öncesini ilk önce bir değerlendirelim. Nasıl bir hayatı vardı Kübra Dire'nin kaza öncesi?
Kaza öncesi okula gidip geliyordum. Bir de işte öncesinde üniversitenin ilk yılında ben yüzmeyi bilmiyordum. Yüzmeyi bilmek için belediyenin kurslarına gitmiştim.
2014 sanıyorum 19 yaşlarındasın.
Evet.
Üniversite demiydik o zaman.
Evet, üniversite ikinci sınıfa geçmiştim. O yaz tatilinde, hı-hı, olmuştu kaza. Üniversitenin ilk yılında ben yüzmeyi öğrenmek için belediyenin kurslarına gitmiştim. Tam böyle serbestle geçtim dedim. İşte hatta arkadaşlarımla kazadan öncesinde deniz planı yapıyoruz, işte denize gideriz falan diye. Ama aslında o zamanlar yüzmeyi bilmiyormuşum da. Şu an onu fark ediyorum yani. Sadece suyun üstünde ilerliyormuşum. Sonrasında işte hep böyle bir yüzme, hı-hı, benim içimde bir ukde kaldı. Ve ben kaza geçirdikten sonra 5 yıl boyunca hiçbir şekilde suya girmedim. Yani tatile gidiyordum ama asla denize girmiyordum. Çünkü kendimi o şekilde gösteremiyordum.
Hı-hı.
Daha kendim kabullenememiştim. Kendim böyle aynaya bakınca bakamıyordum, beğenmiyordum. Protezi beğenmiyordum, işte protezsiz halimi beğenmiyordum. O yüzden de denize çıkarken o insanların bakışlarını aşamıyordum yani. Üniversiteye gittim sonrasında. İşte başka bir şehre okumaya gittim. Orada kendimi bulmak istedim. Kendimi tanımak istedim. Kübra neleri yapabiliyor bu haliyle, neleri yapamıyor? Bunu hem kendime hem de aileme göstermek istedim. Çünkü bu hem benim için hem de ailem için yeni bir duyumdu. Onlar da şöyle görüyorlardı. Hani Kübra'nın ihtiyacı var bize. Hani biz ona yardımcı olmayız, bizsiz bir şey yapamaz. Belki öyle düşünmüyorlardı ama hani benim hissiyatım öyle olduğu için onların da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Sonrasında ben gittim orada, işte tek başıma nasıl yapabileyim? Proteze ilgili bir sıkıntı olduğu zaman neler yapabileyim? Hani bakayım her şeyi yapabiliyor, hı-hı, muyum? Yapabiliyormuşum.
Evet.
Yapayak
ama
döndüm.
Evet, bu tecrübeyi kazanmak kolay değil.
Evet. Sonrasında dönünce bana da hep ilk baştan beri işte protezcim şey diyordu. İşte Kübra, bir sporla ilgilenmelisin. Hayatında spor olmalı.
Hı-hı.
İşte kasların gelişmesi lazım. Bunu da en iyi yüzmeyle yaparsın. Evet, yüzme benim için hep büyükteydi ama ben ona hiçbir zaman adım atamadım ya. Hep böyle bir yarım kalmışlık vardı.
Yüzme hep karşına çıkıyor bir yerlerde.
Evet. Zaten işte yüzme öğrendim, gidemedim. Ondan sonra kaza geçirdim, bıraktım falan. Ama gideceğim diyordum yani. Ben onu yapacağım bir şekilde. Üniversite bitince iş hayatına atıldım. İş hayatına atılınca dedim artık Kübra başlamalısın. Neye kadar kaçacaksın bu duyumdan? Bir şekilde bunu geçmelisin. Sonrasında yüzmeyle başladım. Yeniden aynı gittiğim yere gittim. İşte orada hocam beni tanıdı bu arada. Bana o zaman yüzmeyi öğreten hocam işte gördü beni falan. Aa sen de benim eski öğrenci misin falan. Ama işte bu şekilde çıktım karşısına falan hani. Sonra işte hocaya sordum. Hocam hani yarışlara falan katılsam böyle nasıl oluyor? Var mı yönlendirebileceğiniz? O da beni Duran Hoca'yla tanıştırdı. Onun arkadaşıymış.
Duran Arslan.
Evet Duran Arslan'la. Sonra Duran Hoca'yla görüştük. O da beni ekibine aldı. Biz o şekilde yüzmeye başladık.
2019'da.
2019'da.
O 5 yıllık zaman içerisinde en çok nerede zorlandı Kübra Dere?
Yani ilk aşamalarda ben kaldığımdan kaldığıma geçemiyordum mesela. Çevreye karşı bir güvenim yoktu. Yani çünkü bu benim başıma kaldığımdayken geldi. Hani neye kaçabileyim ki? Hani yolda gelseydi derdim ki ya yolda geldi. En azından karşıdan karşıya geçerken geldi. Işıklara dikkat etmedim. O yüzden oldu derdim. Ona dikkat ederdim. Ama kaldığımda yürürken başına geldiği zaman sokağa çıkarken hep şu düşünce oluyor. Acaba bugün başıma ne gelecek? Hani o yüzden arabalara karşı güvenim yoktu. İşte ilk aşamada mesela ailemle birlikte okula gidiyorduk biz. İşte arkadaşlarım bir yerde dediler ki hani Kübra'yı amca sen bize bırak. Otobüse bindik. Otobüste sadece yalnız kalacak. Otobüsten indiğin yerde biz alacağız onu. Sonra geri akşamda işte oraya getireceğiz. Duraktan bindireceğiz. Siz de indiği yerden alırsınız. Ben bu şekilde başladım mesela.
Kaç sene sürdü bu?
Sene değil ay bu arada.
Öyle mi?
Evet.
Çok hızlı geçti.
Evet. İlk yıl. Hani o şey daha doğrusu ilk yıl dediğim üniversitenin son yılında olmuştu. İkinci döneminde falan ilk dönem ben ailemle birlikte gittim okula. İlk otobüse binişimi hatırlıyorum mesela. Yani su tay akıtıyordum böyle. Kalbim patlayacak gibiydi. Sadece otobüste yolculuk yapıyorum alt üstte. Yani herkesin günde sürekli kullandığı rutin bir şey aslında. Otobüse biniyorsun, gidiyorsun bir yere, geliyorsun. Ama bu benim için çok zorluydu mesela. İşte ilk yürümeye başladığımda işte yürümenin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu öğrendim. Hani ne kadar yani doğuyoruz, yürüyoruz. Çok basit değil mi? Ama ben bunu tekrardan öğrendim. Tekrardan yürümeyi öğrendim ben. Tabii protezlerin nelerde zorlanıyorum dersen işte yokuşta, merdivende zorlanıyordum. Başlarda değnekle yürüyordum zaten. Sonra değneğe attık. İşte sonra işte tek başıma bir yerlere gitmeye başladım. İşte o yılda sonra başka şehre gittim ben.
Ve kendini keşfetmeye başladın.
Evet.
Yeni seni kazanırken neler yaşadı, neler hissettin? Çünkü evet. Kabul etmeyi artık aşmışız. Bundan sonraki aşama neler yapabilirim ya da neler yapamam?
Yani neler yapabileceğimden kastım şuydu aslında. Eski hayatımdaki yapabildiğim şeyle yapabiliyor muyum? Yani benim başka bir şehirde okumam bana bunu verdi. Hani ben eskiden de yapabildiğim çoğu şeyi yapabiliyorum. Evet bir tık daha zor yapıyorum. Belki işte banyoda zorluk yaşıyorum. İşte ayağımı çıkarttığım zaman işte o tek ayağımın üstüne zıplarken bir zorluk yaşıyorum. Bunlar da kendimi buldum. Yani bu halimle yeniden büyüdüm öyle söyleyeyim. Yeniden işte keşfettim.
Ve 2019 yüzmeye başlıyorsun ve senin gibi farklı özelliklere sahip para yüzmecilerle bir araya geliyorsun. Engelli sporcularla bir arada yüzmek sana ne kazandırdı?
Bana özgüven kazandırdı. Yani ben daha öncesinde hiçbir şekilde protezimi göstermiyordum. Yani kozmetik hatta kullanıyordum protezin üstünde. Yüzmeye başladıktan sonra kendim o şekilde çıkmaya başladıktan sonra artık insanların bakış açılarını umursamamayı öğrendim. Yani bunu zaten farkındaydım ama hayatımda kullanmıyordum çünkü yine takılıyordum ona ben.
Protezin seni yürürken izlediğim zaman protezin sanki senin parmağına taktığın tek taş yüzük gibi kullanıyorsun. Onu anlatmaya çalıştın galiba değil mi?
Evet.
Onu kazandık.
Evet. Yani artık ondan mutluyum ben. Onu gördüğüm zaman böyle hani kendime aynada baktığım zaman bakamıyor değilim yani. Bakıyorum mutluyum, güzelim, beğeniyorum kendimi yani hani gayet normalleşti benim için artık.
Peki çevrendeki insanların meraklarını nasıl gideriyorsun? Merak edip sana bir şey soruyorlar mı?
Soruyorlar. Sordukları zaman cevaplıyorum. Yani genelde çocukların çok meyağı oluyor. Onlarla da bir şekilde onlara alışıyorlar yani.
Robocop benzetmesi yapılıyor mu?
Yapılıyor tabii.
Bu da artık böyle espriyle bazı şeyleri karşılamamız anlamında faydalı oluyor. Kendine hayatında ben tek değilim dediğin vakti hatırlıyor musun? Hani çünkü neden beni sorguladın mı hiç öyle sorayım.
Onu sorguladım tabii. Ya ilk baştan beri o sorguladığım bir şey. Hani neden ben? Neden benim başıma geldi? İşte bu bir ceza mıydı? Tabii öyle düşünmemem gerekiyor. Biz normaliz. Evet. Bir tık daha zorlanıyoruz belki. Belki bir tık daha az ayakta duruyorum işte yokuş çıkarken zorlanıyorum ama yapabiliyorum hepsini.
Sıradan bir Kübra Dere'yken farklı bir Kübra Dere oldu ve çevresi de otomatik değişti. Bu Kübra'nın hayata bakışını da değiştirdi mi?
Evet.
Mesela ampute olmadan önce engelli insanları gördüğün zaman nasıl karşılıyordun, nasıl bakıyordun? Hiç denk geldiğini hatırlıyor musun?
Şöyle çok denk geldiğimi hatırlamıyorum. Yani tabii ki denk gelmişim diye ama kaza geçirdikten sonra bir tık daha denk geliyorsun. Yani öyle hani gözün ayıyor mu artık, alışıyor evet. musun, nasıl oluyor, ama daha çok fark ediyorsun aslında engelli bir yeleği. Kazada ben hep şunu düşünmüşümdür. Ben o gün ölebilirdim. Ve yaya dönüp baktığım zaman şunu fark ettim. Hiçbir şey yapmamıştım. Yani sadece okula gitmiştim, gelmiştim. Ne bir yay gezmiştim, ne bir yay işte bir başarı elde etmiştim. Hiçbir şey yapmamıştım ve ölebilirdim. Ve ben o gün olsaydım hayattan hiçbir şey yapmamış olarak ayrılacaktım. Ve kendime hep şunu söyledim. Kübra, ya sen bu hayatı tekrardan devam ediyorsan bir şeyler başar. İşte yapmak istediğin bir şey varsa onu yap. Hani o yüzden kazadan sonra daha çok gezdim, daha çok ortamlara girdim. Kendi mutlu olacağım şeyler yapmaya çalıştım. Ki yapmaya devam ediyorum.
Bundan sonrası için Kübra Dere neler planlıyor?
Bundan sonrası için ilk önce Türkiye birinciliği istiyorum. Sonrasında beni daha çok açık denizlere zaten yönlendiriyorlar. İşte şu an önümde Boğaz Yarışı var. Ona katılacağım. 21 Ağustos'ta.
Kübra, çok teşekkür ediyorum sana da. Engelsiz'e gelerek hem hikayenden hem de sportif kariyerinden, yeni başladı dediğimiz başlayan sportif kariyerinden ayrıntılar paylaştın. Son olarak yine söylemek istediğin bir şey varsa seni dinlemek isteriz.
Yani şöyle, kazada beni izleyenler şunu diyordu belki işte, veya işte ileride hatırladıkları zaman, işte ya bir kızımız vardı, 2014 yılında bir kaza geçirdi, işte ampute kaldı. Hani ayağını kaybetti. Acaba ne oldu? Hani hayatı bitti mi orada? Ona takılıp kaldı mı? Yoksa hayatına devam etti? Ben hep şunu istiyorum mesela. Hani beni hatırladıkları zaman, evet bir kaza geçirdim ben. Kendim de bunu söylemek istiyorum kendime. Evet, ben bir 2014 yılında bir kaza geçirdim. Daha hayatın başındaydım. Ama bu beni yıkmadı. Ben hayata devam ettim. Ve ileride dönüp baktığım zaman şunu demek istiyorum. Evet, ampute kaldın ama şunları başardın. Şunları yaptın. Aklında bir soru işareti kalmadı. Bir keşken olmadı demek istiyorum.
Engelsiz. Bu hafta Konya önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Engelsiz'de bu oyunlara dair bir röportajımıza yer vereceğiz şimdi. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.si bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. 56 ülkeden atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, futbol, masa tenisi gibi pek çok branşta 3.000'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye Olimpiyat Komitesi onayıyla 462 Türk sporcu da katılıyor. Bu sporcularımız arasında paralimpik seviyede 4 ayrı branşla yarışacak sporcularımız da var. Para atletizm, para masa tenisi, para okçuluk ve para yüzme. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oyunlar Koordinatörü Arda Güler sorularımızı yanıtladı. Arda Bey, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
Merhabalar, teşekkür ediyorum, hoş bulduk, çok sağ olun.
İslam Oyunları'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak kaç branşta yer alıyoruz?
Beşincisi düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak paralimpik branşlarda 4 branşta yer alıyoruz. Bunlar okçuluk, atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarımız.
Evet. Peki branşlarımızda paralimpik seviyede sporcularımız var eminim. Biraz sporcularımızdan ve branşlarımızdan bahseder misiniz?
Tabii ki. Yani şöyle, biz bu 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede yer alacağımıza eminiz. Ve bu İslami Dayanışma Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesinden çok gururluyuz ve heyecanlıyız. Biz paralimpik branşlarda aslında dünyanın en üst sıralarında yer alan bir ülkeyiz. Çok büyük yatırımlar yapılıyor paralimpik sporcularımıza ve branşlarımıza. Şimdi İslami Dayanışma Oyunları'na gelecek olursak, okçuluk branşımızda İslami Dayanışma Oyunları'nda 15 sporcu yarışacak. Ve sporcularımızdan büyük başarı beklediğimiz sporcularımız var. Aslında 15'inden de başarı bekliyoruz ama birkaç tanesinden zamanımız varsa bahsetmek isterim.
Evet.
Son dünya şampiyonasında bireyselde ve takımlarda dünya ikincisi olan Nil Mısır, Fatma Danabaş, Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu ve dünya rekoruyla şampiyon olan Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, paralimpik oyunlarda Tokyo'da üçüncülüğü olan Bahattin Hekimoğlu, bunlar bizim çok yüksek başarı beklediğimiz okçuluktaki sporcularımız. Ve şunu da altına eklemek istiyorum. Elimizdeki verilere göre para okçulukta, bedensel engelli okçulukta biz şu an dünyanın en iyi ülkesiyiz. En üst sırada yer alıyoruz.
Evet.
Bunu da gururla size belirtmek istiyorum. Atletizm branşımızda 6 sporcu ile katılım sağlayacağız. Bunlar da geçen yıl Avrupa Şampiyonası rekortmeni Zübeyde Süpürgeci yarışacak. Madalya bekliyoruz bu sporcumuzdan. Ve yüksek atlamada gene bu sene yer alan Tunus Grand Prix'te rekorla bu Grand Prix şampiyonu olan Abdullah Ilgaz isimli sporcumuz. Atletizmdeki madalya beklediğimiz sporcularımız. Masa tenisinde 9 sporcuyla katılıyoruz. Biliyorsunuz zaten masa tenis sporcularımız dünyaya damga vuran sporcularımız.
Evet.
Abdullah Öztürk var. 2 paralimpik şampiyonumuz üst üste. Nesim Turan var. 2 dünya şampiyonumuz. Merve Cansu Demir var. Avrupa şampiyonumuz. Hakan Ertiş Avrupa şampiyonumuz. Neslihan Kavas Avrupa şampiyonumuz. Ali Öztürk Avrupa şampiyonumuz. Bu isimlerin de biz en zirvede yer alacağını düşünüyoruz ve bundan eminiz. Son olarak yüzme branşımızda 16 sporcumuzla katılacağız yarışmaya. Bedensel Engeller Spor Federasyonu olarak. Burada da gene dünyaya damga vuran sporcularımız söz konusu. Son dünya şampiyonumuz Sümeyye Boyacı İstanbul Dayanışma Oyunları'nda yarışacak. Dünya ikincimiz Sevilay Öztürk keza yer alacak. Dünya şampiyonumuz Beytullah Eroğlu. Dünya üçüncümüz Koral Berkin Kutlu. İstanbul Dayanışma Oyunları'nda Türkiye adına yarışacak olan sporcularım.
Peki Arda Bey, İslam oyunlarının ülkemizde düzenlenmesi ülkemiz adına nasıl bir değer katıyor, nasıl bir önemi var?
Bunu şöyle belirtmek gerekir. Türkiye bir dünya ülkesi ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesi bir ülkemizde bir şenlik havası var şu an. Tüm havalimanlarında, tüm şehirlerde seyircilerimizle sizler de pankartları görüyorsunuzdur. Yani bizim için çok önemli bir organizasyon. Bir olimpiyat diyebilirim buna. Bir yani İslam ülkeleri arasındaki bir olimpiyattır bu aslında. Bu da tabii bize ayrı bir heyecan veriyor. Ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Ve kendi ülkemizde en üst seviyede kendi bayrağımızı göndere çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Evet, kısa bir zaman kaldı. Sizlere ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Çok selamlar.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Teknik Kumanda'da Ersin Şişman. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi haftalar.
Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.